أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aile hayatı eşleri başta olmak üzere bütün yakınlarıyla beraber yakından ama daha yakından tanımak ve ona yakın olmak, onu örnek almak arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim. Anneler Gülistan'ın programımızda Hatice annemiz Gülistan'ın 44. ve son bölümüne geldik. Hatırlayacağınız gibi hem önce Ebu Talib amcam, arkasından hem Hatice annemiz vefat etmiş idi. Peygamberimiz Aleyhisselam şu ümmet üzerinde şu günlerde toplanan İki musibetten hangisine daha çok üzülüp yanacağımı bilemiyorum buyurmuştu. Bunun biri amcasının vefatı, biri Hatice annemizin vefatıydı. Ve çok üzüldüğü için de bu yıla hüzün yılı denmişti. Bunları görmüştük. Hazreti Hatice annemiz bugün çok kullandığımız deyimle Resulullah'ın her şeyi idi. Bugün çok kullandığımız deyimdir bu. İşte öylesine her şey olan bir hanımı kaybeden Resulullah Aleyhisselam, hüznün en zoruyla karşı karşıya kalmıştı. Her şeyi onda bulurdu çünkü. Sevgili annemiz de bulurdu. Geçen hafta kısmen değindiğim gibi, sıkıntılarını hafifleten, müşriklerden gördüğü işkencelerin, zulümlerin, hadde hesaba sığmaz hakaretlerin acılarını gideren, azmini güçlendiren, kendisine sürekli Allah'ın hoşnutluğunu ve rahmetini müjdeleyen, eve her dönüşünde içten gülümsemeyle karşılayıp bütün sıkıntısını en ayrıntısına kadar paylaşan, her şeyine ortak olan, vefakar ve fedakarlıkta örneği görülmeyen sevgili eşini kaybetmişti. O, ev hanımı, evinin hanımefendisiydi. Yine geçen hafta değindiğim gibi burayı ısrarla biraz daha açmak istiyorum. Ev dediğimiz kıymetli dinleyenlerim, sadece temellerden, duvarlardan, kapı, pencere ve eşyalardan ibaret bir konut, bir binayı kastetmiyoruz. Bu da bir ev tabii ki. Ama bizim burada kastettiğimiz ev, evlenmek kavramı içinde geçen evdir. Ev, içinde eş varsa gerçekten evdir. İçinde her şeyiyle anlayış yıldızı olan bir eş yoksa, orası sadece sığınak veya barınak olur. Ev, eş ile ev olur. Eş ile yuva olur ev. İşte bir yandan sevgili eşini, diğer yandan da en büyük paylaşımcısını kaybetmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hüzün üzerine hüzün yaşıyordu. Az önce ifade ettiğim gibi Önce Ebu Talip amcasını, arkasından Hatice annemizi. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amca onun dış destekçisiydi daha ziyade. Yani bir diğer anlamıyla Mekke'deki sosyal ve siyasal gücüydü. Hazreti Hatice annemiz ise en temelde onun iç destekçisi ve sığınağıydı. Yani sevgi, şefkat, bağlılık başta olmak üzere huzur ve rahatlama ve paylaşım sultanıydı. Resulullah Aleyhisselam bu iki büyük kaybın ardından öyle bir hüzün çemberi içine düşmüştü ki günlerce evinden dışarı çıkamadı. Çok acil ihtiyaçlarının dışında hep evinde bulunup çok az dışarı çıktı. Sevgili kızlarına kol kanat gerdi. İç kanamayı durdurmak, onulmaz yaralarına merhem olmak için sevgili annelerini kaybeden kızlarına annelik, babalık yapmak için onlarla beraber bulundu. Fakat bu böyle çok da uzun sürmedi. Süremezdi. Başlarına gelen felaket ne kadar büyük olursa olsun, İslam davası hepsinden büyüktü her zaman. Kayıpları ne kadar önemli olursa olsun, insanları İslam'a davet etmek ondan da önemli. Bunca hüzün ve acılarına rağmen Peygamber evi çok geçmeden yine hareketlendi. Resulullah Aleyhisselam bunca hüznüne rağmen çıkıp davetini sürdürdü. Yollarını kaybetmiş insanlara hak yolunu göstermeye çalıştı. Dayanılmaz acı ve hüzne rağmen insanları hakka ve hakikate davet eden Resulullah Aleyhisselam yine müşriklerin insafsız saldırılarına maruz kaldı. Nasipsiz müşriklerden bir beyinsiz Resulullah'ın önünü kesti. Sıradan bir insana bile söylenemeyecek kadar ağır ve çirkin sözler söyledi. Sayıp sövdü. Bir başka nasipsiz üst başına toz toprak saçtı. Her türlü çirkin hareketler yapıldığı, hakaretler de yapıldığı halde bunu gören hain müşrikler sadece kahkahalarla gülüyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam bunca çirkin söze karşı onların seviyesine inmediği gibi cevap da vermeyip saçı başı üst başı toz toprak ile evine döndü. Sevgili babalarının bu şekilde eve dönüşünü gören kızlar şok geçirmiş gibi yerlerinden fırlamışlar. Allah Resulü babalarının üst başını temizlemekten hıçkırıklara boğulmuşlardı haklı olarak. Resulullah Aleyhisselam yaşadığı sıkıntı ne kadar zor ve çekilmez olursa olsun sürekli metanetini muhafaza ettiği gibi bu durumda bile sevgili kızlarını teselli ediyordu. Ağlamayın sevgili kızlarım. Ağlamayın. Muhakkak ki Allah Teala babanızı koruyacak, savunacaktır. Ağlamayın. Yıl hüzün yılıydı. Hüzünleri çok büyüktü. Acıları dayanılmazdı. Ama hüznü yudumlamak ve dayanılmaza dayanmak gerekiyordu. Başa gelen sıkıntıları bahane ederek bir adım bile duraklamadıkları gibi asla gerilememişlerdi. Şimdi burada asıl açılması gereken kısım kıymetli dinleyenlerim, yeri doldurulamaz bir hanım olan Hatice annemizin kaybı ile çok büyük bir acı çekmelerine rağmen bugün çok kullanılan deyimin içini dolduracak bir yanlışlık yapmamışlardı. Nedir o? Öyle bunaldılar, öyle bunaldılar ki streslere girdiler. Psikolojileri bozuldu. Bugün çok ucuz bir ifadeyle bunlar çok kullanılıyor. Küçük bir şey, psikolojim bozuldu. Ay, strese girdim, bunaldım. Allah muhafaza. Yaşadığımız yer dünya. Dünyada her şey istediğimiz gibi gitmez. Doğumlar olduğu gibi, düğünler olduğu gibi ölümler de var dünyada. Estağfirullah. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ayeti biliyoruz. Her canlı ölecek eninde sonunda. O yönüyle bir ölüm olayı olduğunda işte mütedeyyin insanların bile zaman zaman kendilerini nasıl kaybettiklerini görüyoruz. Ay işte bunalımdayım, ay stresteyim, psikolojim bozuldu diyenleri çok görüyoruz. Bakın, o kadar üzüldüler ki hüzün yılı dendi. Tabii üzülür, bir ölüm var. Bir ölen de anneler sultanı, hanımlar sultanı, ilk Müslüman insan. Tabii üzülüyorlar. Çok, çok üzülüyorlar. Ama bunalıma girmek yok. Stres yok. İsyan yok. Böyle bir şeye hakkımız da yok zaten. Hazreti Hatice anne, anneler annesiydi bütün sahabiler için. Annenin ölümü de sarsardı herkesi. Sarsmıştı işte. Sarsılmışlardı. Sadece ölümden dolayı değildi onların sarsılmaları. Bakın şimdi nereye giriyorum. Sahabeleri çok sarsıldı. Ama sadece ölümünden dolayı değil. Ama ölümden dolayı sarsıldı, ama sadece o değil. Nedir peki? Bu iki büyük insan bütün varlıklarıyla sürekli Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabelerin yanındaydılar. Ebu Talip amca Müslüman olmadığı halde Resulullah Aleyhisselam'ı bütün gücüyle desteklemiş, bir numaralı koruyucusu, kollayıcısı olmuştu. Bir numaralı koruyucusu, kollayıcısı olmuştu. Bunu ısrarla söylemek lazım. Israrla, altını çize çize, koruyucu, kollayıcı diye. Ya o çok özel insan, Hazreti Hatice annemiz, hanımlar sultanı, anneler sultanı. Özeller özeliydi o her alanda. Özeller özeli. Tarih şimdiye kadar böyle bir şahsiyet görmemişti. Allah bilir elbet, ama şimdiden sonra da böyle bir şahsiyet belki de göremeyecekti. Bilemeyiz. Biz o yüzden Allah bilir dedik ve belki de demek durumunda kalıyoruz yani. Allah bilir. Çünkü o kadınlar sultanıydı. Çünkü o anneler sultanıydı. Çünkü o Resulullah Aleyhisselam'ın her yönden en büyük paylaşımcısıydı. Çünkü o inandım diyen her Müslümanın annesiydi. Onun vefatı Resulullah Aleyhisselam'ı çok sarstı. Sevgili kızlarını çok sarstı. Bütün ashabı çok sarstı. Sadece onları değil, ümmet de yetim kalmıştı. Müslümanlar yetim kalmışlardı. Çünkü sevgili annelerini kaybetmişlerdi. Evet. Biraz annemizin evini tarif edeyim ben size. Kaynaklardan tarayabildiğim, bulabildiğim kadarıyla. Baştan başlarken söylemiştim. Bir de son bölümde biraz daha ayrıntı vermeye çalışayım. Hacca Umre'ye gidenler çok kolay anlayacaklar, ama gidemeyenler şimdilik, onlar da işte anlamaya çalışsınlar. En kolay tarif şekli, Safa ile Merve say yeri var. Resulullah Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü mahalle var önünde. Orada onun evi, yani o doğup büyüdüğü yere yapılan evi var Aleyhisselam'ın. Onları ziyaret ediyoruz. İşte karşı karşıya bakıyor bunlar. Hatice annemizin evi Safa ile Merve arasında, Merve'ye daha yakın bir yerdeydi. Bu kutlu ev ile bir miktar malı Resulullah Aleyhisselam'a miras kaldı sevgili annemizden. Peygamberimiz Aleyhisselam hicrete kadar, dikkat edin, hicrete kadar unutulmaz hatıralarıyla beraber Hatice anne ait olan bu evde kaldı. Unutulmaz hatıralarıyla beraber Hatice annemize ait olan bu evde kaldı. Peki ne oldu bu ev? Hicretten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın Ebu Talip amcasının oğlu Akil bu eve el koydu. O zaman Müslüman değildi. Bu eve el koydu. Bundan yetinmedi. Resulullah Aleyhisselam'a babasından kalan, ki şimdi Hacı Umre'ye gittiğimizde ziyaret ettiğimiz peygamberimizin doğduğu ev diye oraya yapılan, işte şu an kütüphane orası kullanılıyor, ona da el koydu ve bunları sattı. Tabii uzunca ayrıntıya girmiyorum. Çok el değiştirdi bu ev. Ancak ev el değiştirirken mezarı da, Hatice annemizin mezarı da bir takım sıkıntılar yaşadı. O zamanki adıyla Hacun Kabristanı. Daha sonraları Cennetül Mualla veya Makberi Mualla dendi oraya. Şu anda Makberi Mualla, Cennetül Mualla ikisi de kullanılıyor. Mualla Kabristanı. Mekke Kabristanı, yani Mualla. Bu sevgili annemizin defnedildiği yer sürekli muhafaza edildi. Belli zamanlarda kaybolur gibi oldu, tekrar bulunup muhafaza edildi. Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar böyle geliyor. Bakın kaç asır geçiyor. Kanuni Sultan Süleyman Han Hicri 950, yani miladi 1543-1544 yıllarında Hazreti Hatice annemizin kabrinin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırdı. Yüksek kubbeli bir türbe yaptırdı ve bir de türbedar görevlendirdi. Osmanlı padişahları ulaşım zorluğu sebebiyle şu kadar ay Mekke'ye git, şu kadar gün orada vazife yap, sonra şu kadar ay geriye gel, yani en az 3,5-4 ay ediyor yuvarlak olarak, ki çok daha fazladır bu. Bu kadar süre içerisinde ülkesinin başında olmadığı zaman sultan, birinin sultan yoktur diye burnu kanarsa sultan bundan mesul olur fetvası gereğince Osmanlı sultanları büyük çoğunluğu veli düzeyinde oldukları halde hacca umreye gidememişlerdir. Ama çok şey oraya göndermişler. Orada çok eser meydana getirmişler. Bakınız, Kanuni Sultan Süleyman Han 1543-1544 yıllarında Hatice annemizin kabrinin üzerine yüksek kubbeli bir türbe yaptırıyor. Bir de türbedar görevlendiriyor. Bu türbenin 1879 yılında tamir edildiğini haber veren Eyüp Sabri Paşa, 1543-44 yapılış, 1879'da tamir edildiğini haber veren Eyüp Sabri Paşa, Mekke halkının her ay Makberi Mualle'ye giderek dualar okuduğunu ifade eder eserinde. 1925 yılında Mekke Suudilerin eline geçtikten sonra 1926'da da Abdülaziz bin Suud'un emriyle Cennetül Mualla'daki bütün türbeler yıktırılmış ve mezar taşları kaldırılmıştır. Böylece hangi mezar kime aittir belirsizleştirilmiştir. Ancak annemizin türbesi ne kadar yıkılıp yeri belirsiz edilse de bu ümmet sevgili annesini hiç unutmamış, kabrini ziyaret ederek ahdini yenilemeye devam etmektedir elhamdülillah. Ve bu böyle sürüp gidecektir inşallah. Onu da söylemiş olalım kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatına Hazreti Hatice annemizden sonra çok hanımlar girdi. Biliyorsunuz 12 evlilik yaptı Aleyhisselam şartlar gereği. Her biri bir başka edebi, bir başka ahlakı, bir başka güzelliği temsil ediyordu. Bunca güzelliklere rağmen onun yeri hep korunacaktı. Korudu Aleyhisselam yani Hatice annemizin yerini. Hem öyle ki Resulullah Aleyhisselam'ın gönlünde yer tutmak isteyen annelerimiz Hatice annemizin yerine dokunmayacaklardı. Bu ifadeyi ben böyle bir kanaate ulaştırdım yani. Sevgili annemizin yeri bu kadar büyük peygamberimizin yanında. Çünkü o çeyrek asır süresince erkeğinin evinin tek kadını olup sevgi ve şefkat abidesiydi. Diğer annelerimizi anlatırken çokça bahsettiğimiz gibi ve özellikle ondan sonra Ayşe annemize başlayacağız. Orada yeri geldikçe birkaç kez vereceğim bir örneği. Bahsettiğimizi söylüyorum ve devam ediyorum. Hatice annemizin vefatından sonra bu eve başka hanımlar da geldi. Aralarında çocuğu olanlar, her şeyiyle çok güzel olanlar, soylu ve mevki sahibi olanlar da vardı. Ancak onların hiçbiri Hatice annemizi unutturamadılar. Zaten kimsenin böyle bir niyeti yok. Unutturamazlar çünkü. Aleyhisselam onu unutmaz onu. Onların hiçbiri Hatice annemizi unutturamadıkları gibi her biri sürekli olarak Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gönlünde görürlerdi. Lütfen ifadeye dikkat edin. Onların hiçbiri Resulullah Aleyhisselam'a sevgili Hatice annemizi unutturamadıkları gibi yine onların her biri Hatice annemizi sürekli olarak Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gönlünde görürlerdi. Yani onun gönlünde görmek hocam nasıl, işte bunu anlamak da çok zor. Aleyhisselam ona öyle bir yer vermiş ki diğer annelerimiz kendilerince her biri farklı faziletleri, özellikleri var. Ve onların her biri Resulullah'ın mübarek yüzüne baktıkça davranışlarından, sözlerinden bunları çok gördüler. Ama ben biraz iddialı cümle kullanıyorum. Sürekli olarak diyorum üstelik Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gönüllerinde, Aleyhisselam'ın gönlünde görürlerdi Hatice annemiz. Gönle inmeyen gönüldekini göremez. O gönle inersek o gönüldekilerini biz de görürüz. Bütün mesele o gönülde bir yer sahibi olmak. Yani gönlü meclis kabul etsek, orada birçok sandalye koltuk olsa, işte o mecliste bir koltuk, bir sandalye sahibi olmak. Resulullah'ı sevmek böyle bir şey. Resulullah Aleyhisselam'ı böyle seversek onun gönlüne girer, onun gönlüne girersek kurtuluruz. Ne güzel değil mi? Hatice annemiz vefat etti ama Resulullah'ın gönlünden hiç çıkmadı. Evet efendim. Hatice-i Tahire diye meşhur olmuştu önce. Ardından Hatice-i Tacire diye meşhur oldu. İslam ile yeni bir hayata atılınca Hatice-i Kubra diye meşhur oldu. Nihayetinde 65 yaşını doldurmuş, bütün sıfat ve künyeleriyle beraber Hazreti Hatice-i Tahire-i Tacire-i Kubra olarak öteler alemine seyr-ü sefer eyledi. Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber tam 25 yıllık örnek bir hayat sürmüştü. 25 yıllık örnek bir hayat. Bunun 15 yılı İslam'dan önce, 10 yılı İslam dönemi. Resulullah Aleyhisselam'a her şeyini feda eden fedakar bir hanımdı. Her yerde, her zaman, her an hep onunlaydı. Fiilen hep onunla, gönlüyle de onunla, malıyla, zekasıyla, yardımlarıyla, her türlü desteğiyle hep onunla. Gerçek beraberlik buydu işte. Sadece beraber yaşayan değil, paylaşandı her şeyini. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hatice annemizi çok seviyordu. Ona gönülden bağlıydı. Sadece hayattayken değil, vefatından sonra da onu hiçbir zaman unutmadı. Sonraki evliliklerinin hepsinde hanımlarına Allah bana onun gibisini vermedi diyecek kadar, bunu hanımlarına söylüyor. Allah bana onun gibisini vermedi diyecek kadar vefa gösterdi. Sürekli onu andı ve ondan örnekler verdi. İnni kad ruziktu hubbeha, yani ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diye buyururdu. Bir hayır yaptığında mutlaka aynı hayırdan onun için de yapardı. Her şeyiyle, her şeyimize en güzel örnek olan Resulullah Aleyhisselam, Hatice annemizin ardından onu hep hayırla andı. Sevgili annemizin eşyalarına bile özel ilgi gösteriyor ve onları mukaddes bir emanet gibi muhafaza ediyordu. Şimdi buna bir örnek verelim. Bedir Savaşı sonrasında yaşanan meşhur kolye örneğiyle onun vefasını bir defa daha gözler önüne serelim ve dersimizi böyle bitirelim. Kolye deyimini kullanıyorum. Bazı kaynaklarda gerdanlık ifade de geçer. Ama ben edeben kolyeyi daha uygun buldum efendim. Bedir Savaşı büyük bir zaferle sonuçlanmış ve Medine'ye dönülmüştü. Ayrıntıya girmiyorum efendim. Sadece bir vefa sahnesini zamana sığdırabildiğim kadar sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili ashabıyla istişare ederek Bedir esirleri hakkında verilen kararı uygulamak için onları bir yere toplattı. Sahabelerin büyük çoğunluğunun hazır bulunduğu ve esirler meselesinin görüşüleceği bu özel toplantı herkesin ilgi odağı haline gelmişti. Neticede savaş sonunda esir düşenlerin kurtulmaları için alınan kararlardan biri de Bak sadece bu değil. Biri de esirin kurtuluşunun karşılığı olan fidye ödenmesiydi. Yani esirin yakınları onun kurtulması için öngörülen belli miktarda parayı veya para değerinde bir eşeği, maddeyi getirip Medine'ye veya gönderip esirini kurtarmalarıydı. Biri buydu yani. Hepsi değil. Fidyeleri gelenler birer ikişer çağrılıyor. Fidyesini ödeyen esir hür olarak memleketine, Mekke'ye geri dönüyordu. Bu şekilde sıra Ebu'l-As bin Rebi adındaki esire gelince herkes bir tuhaf oldu. Niye? Çünkü bu adam Peygamberimiz Aleyhisselam'ın büyük kızı Hazreti Zeynep'in kocasıydı. Resulullah'ın damadıydı yani. Ama henüz iman etmemişti. İyi bir adamdı ama henüz iman etmemişti. Acaba ne oldu diye merak etmeyin, daha sonra iman edecek bu adam. Resulullah Aleyhisselam'a Ebu'l-As'ın fidyesi sunuldu. Gelen paket eline verildi. Ebu'l-As bin Rebi'nin fidyesiydi. O da herkesin gözü önünde fidye paketini açtı. Bir miktar parayla beraber bir de kolye çıktı paketten. Bir miktar parayla beraber bir de kolye çıktı paketten. Parayı bir kenara koyan Efendimiz Aleyhisselam kolyeyi eline aldı. Öylesine nazik hareket ediyordu ki elindeki kolye değil de nazenin bir güldü sanki. Kadifeden yumuşak avuçlarına aldığı kolyeyi kadife yumuşaklığıyla okşar, sever gibiydi. Hem çok duygulanmıştı Peygamber Aleyhisselam. Çok, çok duygulanmıştı. Evet. Öyle ki en duygusuz insanı bile rikkate getirirdi. Kolyeyi böyle okşayıp sevip bakarken gözleri de dolmuştu Aleyhisselam'ın. Oradakiler böylesine dramatik sahneye bir mana veremiyorlardı. Bugünlere kadar onun mübarek elinden onca mücevherat gelip geçmişti. Küçük birer çakıl taşları kadar bile değer vermediği bunca mücevherat karşısında bu böyle bir kolyenin ne değeri olurdu acaba? Neden bu kadar düşmüştü üzerine? Neden bu kadar hüzünlenmiş? Gözlerin neden dolmuştu Resulullah Aleyhisselam'ın? Büyük bir kısmı işin aslını bilmedikleri için bu olaya da bir anlam veremiyorlardı. Fakat içlerinde bilip anlayanlar da vardı tabii. Bilip, görüp anlayanlar, kahrolanlar da vardı. Onundu öyle ya, bu kolye onundu. Hanımlar ve anneler sultanı Hazreti Hatice annemize aitti bu kolye. Sevgili kızı Zeynep evlenirken bizzat elleriyle takmıştı kızının boynuna. Yani onun hatırası olup ondan bir parçaydı adeta. Maddiyattan ziyade manevi değeri çok ama çok, çok çok büyüktü. 25 yıllık hatıralar silsilesi vardı kolyede. Kolye olmaktan çıkmıştı artık. Sanki kolye değil de Hatice annemiz idi bu. Sevgili annemiz gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elinde kolye olmuştu sanki. Ya da kuş olup gelmiş Resulullah mübarek eline konmuştu adeta. Hatice annemiz kalkıp gelmişti buraya sanki. Gelip oturmuştu ganimetlerin içerisine. Gelip kolye olmuştu sevgili annemiz sanki. Resulullah Aleyhisselam'ın son derece duygulandığını, çok üzüldüğünü gören sahabiler ondan beter oldular. Hatta hıçkırıp ağlamaya başlayanlar bile vardı. İşin aslını bilmeden hem de. onun üzülmesi onları da perişan ederdi. Bundan dolayı onu üzgün görünce ondan beter oldular. Hıçkırık nöbetine tutuldular. Canımız, kanımız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Seni böylesine üzen nedir? Her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Seni böylesine üzen nedir? Aleyhisselam tek kelime kullanıyor. Hadice. Sahabe şaşıyor. Şaşırıyor. Subhanallah. Hatice annemiz seni hiç üzmezdi ama Hatice dedim. Hatice'nin bu kolye Hatice'nindi. Allahu Ekber. Sahabe tekbir getirdi. Hatice bu kolyeyi sevgili kızımızın düğününde bizzat elleriyle takmıştı Zeynep'in boynuna. Allahu Ekber. Hep birlikte bir anda tekbir getiren sahabiler neye uğradıklarını anlayamadılar. Büyük bir sarsıntı geçirip hıçkırıklarını tutamaz oldular. Çünkü onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sevinciyle sevinir, hüznüyle hüzünlenirlerdi. Onu üzen her şeyi ashabı da üzerdi. Bundan dolayı çok üzüldüler ama ne diyeceklerini, nasıl hareket edeceklerini de bilemiyor. Ayrıca bunun içinde gözyaşı döküyorlardı. Eğer uygun görürseniz dedi Aleyhisselam, eğer uygun görürseniz bunu sahibine iade edelim. Lebbeyk ya Resulallah, derhal hemen geri verelim. Yeter ki sen üzülme ey Allah'ın Resulü, verelim geriye. Her biri ayrı ayrı fakat aynı sonuca götüren şeyler söylüyor. Söylemekle kalmayıp büyük bir coşkuyla haykırıyorlardı. Hatice annemizin emanetini sahibine iade edelim. Olan biteni büyük bir şaşkınlıkla izleyen esirler donup kalmışlardı. Sahabilerin ona böylesine içten bağlı olmalarının sırrını anlayamıyorlardı bir türlü. Canlarını bile onun için seve seveye ortaya koyduklarını anlamakta güçlük çekiyorlar. Diğer taraftan damat Ebulas bin Rebi de şaşırıp kalmıştı. Esirlikten kurtulması için Mekke'ye sevgili eşine çok acele istenilen miktar tarında para göndermesi için haber göndermişti. Hazreti Zeynep de kocasının istediğini hemen göndermişti. Gelen paketi açan Resulullah Aleyhisselam kurtuluş parasının tamamını para olarak değil bir miktarını para, geri kalan miktarına eşit değerde olan kolyesini göndermiş olduğunu gördü Ebulas. Oysa durumları çok iyiydi. Sadece bir kişiyi değil, belki onlarca esiri kurtaracak paraları vardı. Öyleyse neden bu kolyeyi göndermişti Zeynep? Ben bunu Gülün Gülleri kitabında biraz daha açtım. Allah nasip eder yazabilirsem eğer, Zeynep Sultan adlı kitapta daha fazla açmak istiyorum bu sahneyi kıymeti dinleyenler. Bu çok hoş bir sahnedir. Daha bunu tam olarak anlayamamışken Resulullah Aleyhisselam'ın böylesine birden derinden duygulanması karşısında bir hoş oluyor. Sahabe-i kiram hala geri verelim ya Resulallah, Hatice annemizin emanetini sahibine iade edelim, verelim ya Resulallah dedi, diyorlar. Sahabiler artan bir coşku ve muhabbetle kolyenin iade edilmesini istiyorlar. Onların bu vefalı duruşlarından çok memnun olan Resulullah Aleyhisselam tekrar soruyor. Bu kolye Hatice'nindi. Sevgili kızımın düğününde bizzat elleriyle takmıştı Zeynep'in boynuna. Sahibine geri gönderelim ya Resulallah. Siz hepiniz rıza gösteriyor musunuz buna? Evet ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam elindeki kolyeye öyle bakıyor, öyle bir sevip okşuyordu ki yürek dayanmazdı. sahabilerin hepsi aynı rızayı gösterince kolye Ebulas'a iade edildi. Büyük bir şaşkınlıkla bakan Ebulas olanları anlamaya çalışırken kolyeden başka fidyesi için yine verdiği parayı da iade ettiler. Nasıl hareket edeceğini, ne cevap vereceğini bilemiyor, ezildikçe eziliyordu. Bir yandan esaretten kurtulurken, diğer yandan da kolyeyi zeydetmiş gibi tutmaya başladı elinde. Kolye ısıtmıştı onu, sarıp sarmalamıştı. Sevgili eşi boynundan çıkarıp göndermişti çünkü. O ana kadar hiç boynundan çıkarmadığı kolyeyi şimdi çıkarıp göndermişti. Bu kısım Ebulas devamı diyor buna. Orayı orada bırakıyoruz. Konumuz Ebulas değil, vefa kıymeti dinleyenlerin. Resulullah Aleyhisselam'ın Hatice annemizin o eşyasına gösterdiği vefa. Resulullah Aleyhisselam Hatice annemizi o kadar çok sevmişti ki sadece o zaman hayattayken değil, vefat ettikten sonra da sürekli onunlaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hatice annemizi kendi döneminin tamamına yayıp yaşattığı gibi bizi de taşıyan vefa abidesiydi. İşte burada eziliyoruz maalesef. Peygamberimiz Aleyhisselam Hatice annemizi kendi döneminin tamamına yayıp yaşattığı gibi onu bize de taşıyan vefa abidesi. Şimdi bir soru sormak gerekmiyor mu? Biz bu vefanın neresindeyiz diye. Soruyu şöyle de sorabiliriz. Hatice annemize, annemizden bizde ne var? Evet, Hatice annemiz her bakımdan ama her bakımdan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı boyunca yanındaydı. Vefat ettikten sonra da maneviyatıyla, hissiyatıyla yanında Peygamberimiz Aleyhisselam. Özellikle az önce söylediğim gibi kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ayşe annemize sıra geldiğinde ki geliyor şimdi haftaya, ona başlayacağız inşallah. Geniş boyutuyla işlerken birkaç sahneyi, çünkü o sahne Hatice annemizin hayatında değil Ayşe annemizin hayatında geçiyor. Yani Hatice, Hatice, Hatice deyince Aleyhisselam Ayşe annemiz kıskanacak, bir şeyler söyleyecek. Onu orada paylaşırken efendim bu vefayı bir kez daha görmüş olacağız. Şimdi şöyle bir hatırlatayım, çünkü bu son bölüm. Hatırlatayım kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Hatice annemiz dört erkek, dört kız olmak üzere sekiz kardeş idiler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hatice annemizle evlendiğinde üç baldızı ve dört kayınbiraderi olmuş oluyor. Bu kardeşlerin hepsinin hayat hikayeleri ayrıntılı bir şekilde kaynaklarda geçmiyor. Biz tespit edebildiğimiz kadarıyla sevgili annemizi kardeşleri ve yeğenleri açısından tanıtmaya çalıştık. Ancak radyo programı içerisinde ortak yaşanan hayat hikayelerini öne çıkararak vermeye gayret ettik. Bu programla beraber bu konuyu bitiriyoruz. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bu yakınları isim isim kısa kısa hayat hikayelerine vermeye çalışarak onun o güzel hayatını bir yandan kitaplaştırdım kıymetli dinleyenlerim. Şu anda editör kardeşlerimiz bu eseri inceliyorlar inşallah. En kısa sürede elinizde olacaktır. Hatice annemizi çıkmasını takip edip alıp okuyacağınıza inanıyorum ben. Ancak şöyle düşündüğünüz zaman dört erkek, dört kız, sekiz kardeş, peki hocam diyeceksiniz bana bir soru da sormak gibi gerekecek gibi görünüyor. Biz bunları o olay akışında pek görmedik. Doğrudur. İsimleri yani böyle rakam rakam ortaya koydu mu çok zihinler karışıyor diye onlara girmedim. Sadece şunu söyleyeyim. Bu 8 kardeşin biri Hatice annemiz. Bu 8 kardeşin 4'ü İslam gelmeden önce ölmüşlerdi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam Hatice annemizle evlendiğinde bir baldızı, iki kayınbiraderi vardı. Yani kızların biri Hatice annemiz, o hanımı. Bir baldız, Hazreti Hale binti Hüveydit, iki de kayınbiraderi vardı. Bunların çocukları, ölenlerin çocukları, onlar da var. Ben sadece size bir zamana sığdırabilirsem, şöyle bakayım süreme, zamana sığdırabilirsem bir iki isim sizlerle paylaşayım ben. Peygamberimiz Aleyhisselam Nevfel bin Hüveylit, Esed bin Hüveylit, bu iki erkek kardeşi hayattaydı. Yani iki kayınbiraderle beraber bulundu. Nevfel bin Hüveylit Resulullah Aleyhisselam'ın onca her bakımdan güzelliğine rağmen iman etmedi. Çok nasıl diyeyim, yani Resulullah'a çok eziyet etti. Çok kahraman bir adamdı yani bu adam. Buna Kureyş'in arslanı derlerdi yani. Bedir Savaşı'nda müşrik saflarındayken Hazreti Ali tarafından öldürülüyor. Müşrik olarak gidiyor Nevfel bin Hüveylit. Diğer erkek kardeşi Esed bin Hüveylit, bu sahabe oluyor. Hadiste rivayet ediyor. Hayatı hakkında az malumat var. Kız kardeşlerinden de hayatta olan Hale binti Hüveylit, bu Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında var bu hanım. Az önce kolye örneği verdiğim Ebu'l-As bin Rebi, işte bu hanımın oğlu oluyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızı, büyük kızı Hazreti Zeynep, Hatice annemizin kız kardeşinin oğluyla evli. Teyzesi çocuğuyla evli yani. Ve bundan bir güzel beraberliği var. Aleyhisselam İslam'a gelen Hale Hanım'a çok iyi muamele ederdi. O Hatice annemizin vefatından sonra özellikle ona hep böyle koruyup kolladı. Ona çok güzel muamele ederdi Hazreti Hale Hanım'a. Çok uzun şeyler var. Aleyhisselam'ın Hatice annemizin önceki evliliğinden olan çocukları vardı. Bunların bazılarını görmüştük. Bütün bunlara sahip çıkmıştı Aleyhisselam. İşte ileride onları evlendiriyor, ev bar kurdurmalarına vesile oluyor. Her biriyle efendim çok hoş, çok güzel bir hayat yaşıyorlar. Kıymetli dinleyenlerim, iyi ve güzel insanların her şeyi iyi ve güzel oluyor. Hayatları güzel oluyor, manalı, anlamlı oluyor. Ben şimdi biraz bitirmek de istemiyorum, kıyamıyorum daha doğrusu. Ama netice itibariyle bu bir radyo programı bir yerde bitmesi gerekiyor. Bütün bir de biz bunu anlatırken bütün her şeyini anlatmamız mümkün değil. Zaten birkaç yıl önce Hazreti Hatice annemizi biz sizlerle efendim bu radyo programında paylaşmıştık. Ben şöyle eski programı açıyorum. Hazreti Hatice-i Kübra annemizi biz 12 bölüm halinde daha önce işlemişiz. Ancak yoğun istek üzerine biraz daha ayrıntılı olsun diye tekrar programı aldık ve gördüğünüz gibi sevgili annemizi efendim 44. bölüme kadar işlemiş olduk. Yani 44 saat demektir bu muhterem dinleyen kardeşlerim yani. Bu bazı bir şey değil yani. Ben şu kadarını söyleyeyim. Sadece anlatımda bile sevgili annemizi anlatım esnasında onunla ilgili araştırma, notlar alırken bunları yapma esnasında böyle onunla beraber olmayı çok böyle düşündüm, hissetmeye çalıştım. Sizlerle paylaşırken de mümkün mertebe bir nutuk atar gibi konuşmak yerine bir sohbet diliyle onu paylaşmaya çalıştım. Bu kadar başarabildim. Elbette ki sevgili Hatice annemiz bu kadar değil. İnşallah dilimize yüzümüze bulaştırmamışızdır. İnşallah kıyamet günü hem beni hem radyoyu hem sizi sıkıntıya düşürecek çirkin sözler söylememişizdir. Allah muhafaza. Biz Allah şahit ki annemizi seviyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ı seviyoruz. İnşallah o örneği örnek alacak hayatımızın tamamına geçireceğiz diyelim. Ve Hatice annemize, Resulullah Aleyhisselam'a, tüm annelerimize 3 ihlas bir Fatiha rica ederek bu Hatice annemiz programını burada noktalıyor. Önümüzdeki hafta Hazreti Ayşe annemize giriş yapmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.